konusunu gündeme getirdi. Ancak vurguladılar ki bu bölünmeler o kadar derin değil. Yine de elhamdülillah İslam'ın o hem itikat birliğinde ve hem de ki görünüm birliğinde bütün bu iddialara rağmen tam esaslı bir darbe inmemektedir. Yine de birlik görüntüsü bulunmaktadır. Sonra şu noktaya değindi ki dedi ki ihtilaf aslında doğal bir şeydir ve fikir teatisinden ibaret olduğu takdirde de çok yararlıdır fikirlerin daha gelişmesine ve daha araştırmacı olmasına yönünde faydası vardır. Ancak zararlı o zaman olabilir ki insan kör taassupla sadece kendi mensup olduğu düşünceyi, fırkayı, itikadı savunup karşı tarafı tahkir etmeye, karşı tarafı her ne pahası olursa olsun karalamaya gittiği takdirde zararlı oluyor. Ve arz edeyim ki bu ihtilafın yararlı olduğuna örnek olarak da, yani düşünce fikirliklerinin yararlı olduğuna örnek olarak da Şia alemindeki içtihat meselesini örnek verdi. Her müçtehit müstakil olarak kendisi bizatihi o konuda fikir vermek veya bir sonuca varmakla mükelleftir. Dolayısıyla araştırmasını böyle yapar ve bu da tabi olarak müçtehitler arasında görüş farklılığına neden olmaktadır. Ama bu hiçbir zaman kavgaya dönüşmemekte ve karşı tarafı tahkire gitmemektedir. Aksine insanların fikirlerini, müçtehitlerin araştırmalarının daha yararlı olmasını sağlamaktadır. O halde diyor ki bu Şia'nın örneğinden yola çıktığımızda sadece ihtilaf zararlı değil. Belki su-i niyetli olan ihtilaflar zararlı. Bu fes mutlak ihtilaf mahkum nist. Bu durumda mutlak olarak her türlü ihtilaf, fikir ayrılığı, fikir farklılığı kınanan bir şey değil, mahkum değildir. O ihtilaf mahkumdur ki, o ihtilaf konum kınanmaktadır ki naşi es-su-i niyet ve garezrani başer. Kötü niyetten ve bir özel amaç güden ihtilaflar kötü ihtilaflardır ve kınanan ihtilaflardır. Veya der murdu mesail başak ki rah esli müslümin rah ezyekli ger cüda mikonet. Veyahut da ihtilaf o temel noktalarda olursa ki Müslümanların bütünüyle artık birbirlerinden koparacak nitelikte olursa bu az edeyim güzel bir ihtilaf değildir, mahkum bir ihtilaftır. Manendi meseleyi imamet ve rehberin ne mesaili fer'i ve gayri esli. Örneğin diyor imamet konusundaki ihtilaf tabi Müslümanların o birliğini bozmaktadır. Bu konuda bir birlik sağlanması daha uygundur. Ama fer'i ve aslı olmayan konularda ihtilaf etmenin hiçbir zararı ve sakıncası yok. Belki yarar da sağlamak. Sonra burada ikinci bir soru soruyor. Şurada çünkü peki bu ihtilaflar ki Müslümanlar arasında oluşmuştur. Bunlar acaba bir fikir farklılığından mı kaynaklanmıştır? Yoksa bunda bir kötü niyet, belli amaçlar güdülmüş müdür? Bir takım ihtilaflar kasıtlı olarak mı çıkarılmıştır? Belli amaçlara hizmet amaçlı mı olmuştur? Hangi tür ihtilaflar sadece bir düşünce farklılığındandır? Hangi tür ihtilaflar su-i niyet ve belli amaca hizmet maksatlı olarak çıkarılan ihtilaflardır. Bunları belirlemekte bir ölçü var mı ya? Bunları hangisi, nasıl teşhis edebiliriz? Veyahut mesela ikinci bir soru itikatla ilgili bütün az edeyim ki ihtilaflar İslam'ın temel noktalarında mı ihtilaftır? Ve mesela biz İslam dininin itikat esaslarını usul-i din diye ayırdık. Ve fıkıh da furu-i din ayırdık. O halde fıkha giren her ihtilaf, yani İslam'ın temel ihtilafı sayılmayacak nitelikte midir ve itikada giren her ihtilaf İslam'ın temelinde olan ihtilaf mıdır? Yoksa burada mümkün de itikat konusunda bir takım itlaplar olsun ki bunlar da pek önemli sayılmasın. Bunlar hangi tür itikatlar olabilir? Bu konunun incelenmesi diyor ki burada biz şimdilik bu konuyu ele almayacağız. Yani bu bir araştırmayı, daha derin bir çalışmayı gerektiren bir konudur. Merhum Mutealli'nin bu üniversitede gençlere anlattığı özet nitelikli kelam, itikat konusu diyor ki bunun dışındadır. Ama berresi tarihi fikri Müslümin, ama Müslümanlar arasındaki o fikir tarihinin incelenmesi, Müslümanların düşünce tarihinin incelenmesi ve inki çihtlaf esvüs niyyetha ve inki çihtlaf esvü niyyetha ve garezraniha ve teassübba naşişudin ve şu ki hangi çeşit ihtilaflar kötü niyetliklerden ve garezraniha yani belli bir amaç güdülerek ve taassüplardan naşişudin meydana gelmiştir. Ve çi ihtilafat-ı lazmi-i tabi-i tefekkür-i egri-i müslümin bu ders ve hangi çeşitli ihtilaflar Müslümanların aklı tefekkürünün doğal gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu konularda inceleme yapmak, yani Müslümanların fikir tarihini inceleyerek bu düşü ihtilafların nasıl meydana geldiğini, hangisinin su-i niyetten ve belli bir maksada hizmet için ve hangisinin ise doğal düşüncenin tabii sonucu olarak ortaya çıktığının incelenmesi. Ve hemen ki aya hemeyi mesaili kelami rabayet cüz mesaili esli ve hemeyi mesaili fikret cüz mesaili gayri esli bir şumara var. Veya mesela acaba bütün kelam meseleleri İslam'ın temel meselelerinden bütün fikir meseleleri de İslam'ın gayri asli olan, temel olmayan meselelerinden bir sayılmalıdır. Veya mümkün es meseleyi kelami ezin nezer esaret ne derse başak veya acaba mümkün müdür ki bir kelam meselesi bu açıdan yani İslam'ın temelini oluşturacak meseleler açısından öyle temel olmasın, esareti olmasın. Ve meseleyi fikri esaret taşta başak veya fikri bir mesele daha temel konu oluştursun. Behsayız ki ez ohdeyin ders haricez bu konular arz edeyim ki bu bahsede diyor ki irdelenmek durumu da değil. Yani bu daha geniş bir bahsi gerektir. Daha derin bir araştırmayı gerektiren konudur ki bu dersin ühdesinin dışındadır.
Hocam pardon. Yani yukarıdaki o kısa başlayan paragrafta söyledik ya hani imametler rehberlik konusunda birlik oluşturulması gerekir ama mesaili fer'i ve gayri asli de hani bir farklılık olursa yani bu tartışma sebebi olmaması lazım. Ya da hani illa bir birlik olmasına da gerek yok. Bundan kastı o zaman tam olarak nedir?
Yani şimdi burada şunu arz ediyor yani buyuruyorlar ki bu ihtilaflar mesela temel ihtilaflara örnek olarak imamet konusunda bir ihtilafı örnek zikretti yani. Şimdi soru soruyor burada diyor ki acaba kelam ilmindeki bütün ihtilafları böyle temel noktadaki ihtilaf olarak addedebilir miyiz? Diyor ki bu burada cevap vereceğim bir konu değil. Ve keza fıkhi konulardaki ihtilaflar fıkh İslam'ın furu'i dinin fer'i boyutudur. Acaba fıkh alanına giren bütün ihtilaflar da yani fer'i mi sayılmalıdır? Yoksa orada İslam'ın temelini sarsabilecek bir ihtilaf söz konusu olabilir mi fıkıh konularda da? Burada diyor ki bu bahsta biz bizim muhtemizin dışındadır bu bahs. Velhasıl Müslümanlar arasında ihtilaflar büyüyorlar ki oluşmuştur. Hem itikat açısından ve hem de fıkıh açısından. Ama yukarıdaki sözü şudur ki bütün bu ihtilaflara rağmen yine İslam'ın o ana gövdesindeki birlik diyebiliriz ki korunmaktadır. Her ne kadar bazı temel ihtilaflar da olmuş olsun. Şimdi burada bize birkaç tane kelam ilmindeki fırkaların ismini verdi. Şia, Mutezile, Eşaire, Murciye. Bunların tanıtımını yapmak isteyecek bize. Yani Şia'nın inanç ana, yani ayrıcı noktaları nelerdir? Mutezile'nin diğer fırkalardan ayrıcı noktaları nelerdir? Ve Eşaire ve Murciye'nin. Bu fırkaların tanıtımına geçmeden önce diyor ki, bir ayrı noktayı da burada gündeme getirmek zorundayım. Öyle değil ki diyor ki bütün İslami, yani Müslümanların tamamı bu kelam fırkaları içerisine girsin. Hayır. Müslümanların içerisinde bu sayılan kelam fırkaların dışında kalan ve bütün kelamı fırkaları reddeden gruplar da var. Onlar da ehlül hadis denilen grup. Hadisçiler. Hadisçiler denilen grup ehlül hadis ehli sünnette. El-Ehbariye de Şia'da. Şia'da bu kitleye El-Ehbariye denilir. Şia'nın da içerisinde bazı böyle gruplar var. Ve az edeyim ki ehli sünnette de ehlül hadis. Bunun hatta bugün de belki selefiye diyebiliriz bu kitle içerisinde. Selefiye diye adlandırılırlar. Selefciler. Bunların düşüncesi şudur ki aslında İslam'ın itikadında akla müracaat etmek, akli tartışmalara yer vermek, İslam'ın itikadı esaslarını akılla yorumlamaya, akılla anlamaya kalkışmak doğru bir şey değil. Bir Müslümana düşen odur ki İslam'ı mirasta, yani İslam'ın mütunda, İslam'ın metinlerde Kur'an ve peygamberden nakleden hadis, nakledilen hadislerde ne gelmişse hiçbir şekilde bunu aklıyla anlamaya çalışmayarak ve sadece iman etmesi gerekiyor. Yani onun zahir neyse ona inanması gerekiyor. Kur'an'ın zahirinde ne var ise hepsine inanmalıdır. Ve asla akılla bunu mesela diyelim ki anlamaya çalışmamalıdır. Ve keza peygamberden rivayet edilen hadislerde geçen ne var ise hepsine inanmalıdır. Asla akılla bu konuya bir izahat getirmeye kalkışmamalıdır. Hatta akılla bu konulara izahat getirmek haramdır. Belki İslam dışına insanı iter gibisi düşünceler var. Bu grupların böyle oldukları için artık Kur'an-ı Kerim'in zahirinde ve Peygamber'in sözünde zahir anlamda ne gelmişse hiçbir şekilde anlamaya çalışmadan öyle o zahire inanmaktır. Mesela eğer Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de elinden bahsediliyorsa, Allah'a el, Allah'ın eli olduğuna, yedullah mesela. Allah'ın eğer gözü Kur'an-ı Kerim'de var ise Allah'ın gözü olduğuna mesela. Ve benzeri bu gibi şeyler ki bu yüzden hatta mesela diyelim ki bazı ayetleri doğru anlamadıklarından dolayı öyle kendi ilk bakışlarındaki bir manayla Hak Teala nihayetinde bunlar mücesseme olmuşlar. Allah'a bir cisimsel varlık farz etmişler. Allah'ın da varlığı cismi bir varlık. Bir belli şekli vardır. Arz edeyim ki ve belli eli, gözü, ayağı vardır. Ve bu sefer bu şekli daha şey, mesela burada yalan hadisler de devreye girmiş. Bir takım Hak Teala'ya mesela yalan isnatlarda bulunulmuş. Allah'ın nihayetinde bir insan şeklinde, hatta mesela diyen ki şeklini daha da netleştirecek kıvırcık saçlı bir insan şeklinde bir varlık Allah için farz etmişlerdir. Ve böylece Allah Teala'yı da belli bir mekan ona onun için düşünmüşler, arşın üzeri. Ve velhasıl mücesseme olmuşlardır. Bunlar, bu gibi itikad aklın açık hükmüyle çelişir denildiğinde ise bu işler akılla anlaşılacak konular değil. akılı bu konuya katanlar İslam dışına çıkar gibi şey tekfirlemelerle buna cevap verilmiştir bu fırka tarafından.
Hocam. Evet. Kusura bakmayın, bir şey soracağım ben. Şimdi hal bu kadar çok ciddi boyuttayken, yani bir taraftan haşallah hala cisimleştirilmiş, buna inanıyorlar. Bir taraftan da yani cisim olmadığını kabul ediyoruz. Bu durumdayken peki biz nasıl diyebiliyoruz hani İslam dininde gene bütünlük var, ayrılmamış?
Şimdi az edeyim ki bütünlük var, şöyle bir bütünlük var yani. O da diyor bir Allah, bir biz de bir diyor. Her ne kadar bir şekil vermiyordu şekil vermiyor. Gene o birliği koruyor mesela. O da iki Allah'a inanmıyor. Yani nihayetinde gene Allah'ın varlığı ve birliğine inanıyorlar. Her ne kadar onun mesela bu kitlerin inandığı Allah'a bakıyorsun ki bir şey, nihayetinde bir cisimsel varlık konumuna geliyor onlara göre Allah. Ve oysa ki hem Kur'an'ın ve Peygamber'in hadislerini doğru anlamak ve hem de akıl bunu reddeder. Bu işte demek ki yine o varlık ve birlikte birleşiyoruz en azından. Yani yine bir birliğimiz ortaya çıkıyor yani.
Hocam bir şey, ben de söyleyebilir miyim? Bu ehl-i hadisçilerin konusuna baktığımızda hadis ve Kur'an'ın zahirini aldıklarını söylüyoruz. Peki Kur'an'da ve hadislerde sürekli tefekküre, düşünmeye, akla davet var. Bu insanlar eğer hadisi ve Kur'an'ın zahirini alıyoruz, bu ayetleri ve hadisleri hangi kefeye koyuyorlar?
Onlar işte bu şeyleri de işte anlamadıkların burada ortaya çıkıyor yani. Kur'an-ı Kerim insanlara akledin, iman edin diyor. Mesela kul hatu burhanekum, burhan getirin diyor. Ben ve bana tabi olanlar basiret üzere inanıyoruz ve basiret üzere Allah'a kulluk ediyoruz diyor. Bu işte bunların dar görüşlülüğü. Yani İşte bu dar görüşlü, hatta Kur'an'ın zahirini bile bu insanlar doğru anlamıyorlar ki. Yani yedullah fevka eydihim ayetini mesela Allah'ın eli, bu zahir anlamı da bu değil Kur'an'ın. Allah'ın eli onların elinin üzerinde değil ki, Allah'ın haşa bir tane eli var onun insanların elinin üzerine. Ve mesela belki yani burada yed bir istiare anlamında, yani zahir anlamında böyle yed gücü temsil. Allah'ın gücü her şeyin gücün üstünde de anlamına ifade ediyor. Ama bu İşte az edeyim ki bu insanlar öyle lafzın o donuk zahirine orada kilitleniyorlar ve o neyse ona inanıyoruz diyorlar. Yani Kur'an'ın zahirini de doğru anlamıyorlar. Hadisin zahirini de doğru anlamıyorlar bunlar. Doğrusu budur.
Çok özür dilerim. Peki Allah-u Teala'yı cisimleştiriyorlarken hani şekil veriyorlar böyledir diye, hani şekil veriyorlar.
Evet.
Nasıl bir insan, o hatta insan kılığına sokuyorlar diye hocam da öyle söylemişti.
Evet.
Peki bunu neye göre yapıyorlar?
Bunu da yine hadislere dayandırıyorlar. Hadislerde yani bunların o yalan hadisler devreye girmiş. Az edeyim ki mesela diyelim ki tarif olmuş Yahudilikte, tarif olmuş Hristiyanlıkta. Buradan işte dedim ya, Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ı bir kenara itilince ki peygamberin ilminin kapısı onlardır ve ilminin mirasçıları onlardır. Bu sefer bu insanlara bir takım düşünceler avutmak namına Yahudilikten ve Hristiyanlıktan tarif olmuş o şeylerden geldi. Yahudilikte bakıyorsun ki Allah Teala mesela peygamberlerle güreşir mesela. Böyle bir inanç, mesela böyle bir yanlış şeyler onların tarifler içerisine girmiş. Musa'yla mesela kavga eder Musa mesela, veyahut da Davut'la güreşir mesela. Bu gibi şeyler ki bu şekildeki cisimlendirme veya Hristiyanlıkta İsa Aleyhisselam'ın şeklini alıyor diyorlar ki İsa Allah'ın insansı hale gelmiş boyutudur mesela. İşte bu buralardan gelerek bunlar da bu gibi hadisleri, yani Yahudi ve Hristiyan'ın o muharref insanları uydurmuş olduğu, peygamber isnat etmiş oldukları yalan yeri hadislerden böyle bir şeylere bunlar gitmek zorunda kalıyorlar. Ana kitabın bunların derinlemesine, incelemesine inşallah ki her birisi kendi yerinde yapılacak. Ana özet olarak bir bilgilendirmedir. Gâblez onun ki bin nâbil mezâhibi kelâmı beperdâzîn, kelâmı mezheplere nakletmeye geçmeden önce lazımez bir yek ceryan der cihan-ı İslam işaret edeyim, gerekiyor ki İslam dünyasında olan bir harekete işaret edelim, bir akışa. اون اینکه گروهی از علمای اسلامی از اصل با کلام یعنی بحث عقلی در مسائل اصول اسلامی مخالف شدن و او شده که اسلام علماسından bir grup aslında temelden aslında temelden kelamla yani İslam'ın temel inançlarını inanç meselelerini akılla bahsetmeye karşı çıktılar. Akılla incelenmesine karşı çıktılar. Onra bid'at ve haram danışten dediler ki bu konuları akılla kalkıp yorumlamaya kalkmak, akılla izah etmek bid'attır ve haramdır. İnha be nam ehli hadis ma'rufen bunlara hadisçiler diye hadis ahli diye tanımlıdır. Ahmed bin Hanbel ki iki az eymeyi fikih ehli tesennunes der re'es ehli hadis karar dağırır. Ahmed bin Hanbel ki bugün selefilerin de bu yani Vahabilerin de müntesim oldukları fikih mezhep budur. Bu kitlenin başında, bu ehli hadisin başında olan bir şahsiyettir. Hanabile bitori kulli با کلام هم از کلام معتزلی یا اشعری چه رسد به شیعی مخالفن حنبلیلر بتونیله به طور کل بتونیله کلام لا استر معتزلی و یا اشعری کلام olsun nerede kala şia از اهل سنتین کلامcılarıyla bile muhalifler mütareke ola با mantık ve felsefe muhalifen böyle olunca da bunlar mantık ve felsefe gibi aklı ilimlerden de ters düşüyorlar. Yani kelamla kelamı reddedince mantık ve felsefeyi okumayı büsbütün bid'at biliyorlar. Bunu haram biliyorlar. Ve bu yüzden de ehli sünnet içerisinde bu akımlar olduğu için ehli sünnette büyük filozoflar yetişmedi, olmadı yani ve meydan verilmedi. İbn-i Rüşd ilk başta mesela ehli sünnet zahirde İtikarda sahip olan büyük bir filozoftu ama öne alındı yani mesela. Ama Şia aleminde bu mantık ve felsefe çok gelişmiş oldu. Farabi, İbn Sina ve az edeyim ki daha sonra da yine Sadrül Mutallihin ve benzeri büyük şahsiyetler hepsi bunlar Şia itikatlı insanlardır. Şia'dan, Şia içerisinden çıkan büyük düşünürlerdir. Bunlar mantık ve felsefeye çarpı işareti bıraktılar ve haram olarak gördüler, okunmasını yasakladılar yani. İbn-i Teymiye-i Hanbeli ki ez şahsiyet-i berceste-i dünyayı cemaat et, berceste-i dünyayı cemaat et, fetva bi hürmeti kelamı ve mantık dağdı. İbn-i Teymiye ki bugün de yani biliyoruz bu yine Vahabilerin fikir babasıdır bugünkü bu zihniyetim ve bu toplumun dünyadaki en büyük şahsiyetlerinden birisidir. Kelamın ve mantığın, kelam ilminin ve mantık ilminin okunmasının haram olduğunu fetva vermiştir. Celaleddin-i Suyuti'niz ki ehli hadises kitab-ı darab binami savnul mentik vel kelam enil mentik vel kelam. Bu Celaleddin-i Suyuti de yine Ehl-i Sünnet'in çok meşhur alimlerindendir. Bu da Ehl-i Hadis'ten olarak diyor ki kelam ve mantıkın reddi anlamında bir kitap yazıyor. Savun yani korumak. Savunul mentik vel kelam, mantığı ve kelamı korumak. Neden? Enil mentik vel kelam, mantık ve kelamla. Yani biz kendi mantığımızı ve kendi sözümüzü bu meşhur olan mantık itikadından ve kelam itikadından koruyoruz, ondan ayrıt ediyoruz. Bunu kelamı reddeden bir kitap yazmıştır. Kezan Malik İbni Enes yine Ehl-i Sünnet'in o dört mezhebinden bir diğerinin imam olan Malik de yine bu kelama karşıdır. Ki o da bu konularda arz edeyim ki fikir yürütmeyi haram bilmiştir ve reddetmiştir. Meşhurdur ki Malik bin Enes'e birisi gelir sorar innallaha alel arşi istiva ayetini, Allah arşa istiva etti ayeti ne demektir diye soru sorunca bu kişiyi azarlayarak şöyle cevap: ben seni çok kötü niyetli bir insan olarak görmekteyim. İstiva an malumdur, bu konuyu sormak da bidattır. İstiva yani durmak. Durmak nedir? Malumdur, durmak biliyoruz ne demektir. ama bu konuyu sormak ise bidattır diye kişiyi azarlamış ve ona cevap vereceğine reddetmiştir. Onun şey Malik bin Enes ki yeki diğer ez eyyemmeyi cemaatiz her güne bahs ve kavuşa der mesaili itikadi gayri caiz mişumur. Bu da yine itikadi konularda her türlü bahsetmeyi akli olarak incelemeyi caiz görmezdi. Diyorlar ki mader mukaddemeye cildi pencüm usulü felsefe usulü felsefe merhum Muteherin'in merhum Allama'nın kitabına yazmış olduğu şerhdir. Şerhere Reviş-i Riyalis diye de bilinmektedir. Merhum Allama Havzadayken felsefe dersidir. O dersi de metni olarak Farsça yazmıştır. Bunu daha çok mesela o zaman İran'da şeyde çok ileri boyutta ileri gitmişti materyalizm. Materyalizm bunların çok geniş bir ara biliyorsunuz Türkiye'de de belki sizler bilmezsiniz eski bizler ki bizim gençlik dönemimiz o ortaokul lise çağları dönemimizde Türkiye'de de çok materyalizm çok böyle şey olmuştu artık moda olmuştu. Bütün gençliğin üniversitenin liseden tut hatta ortaokuldan tut lise üniversitede takriben bu materyalizm düşüncesinin tebliğatı bununla ilgili kitaplar yayınlanması tartışmalar gençlere bir moda haline gelmişti. O zaman felsefenin başlangıç ilkeleri ve temel ilkeleri diye materyalizmin görüşlerini anlatan iki tane kitap yayınlandı ve çok meşhur dağıtıyorlardı. Az edeyim ki o dönemde de İran'da da aynı. Yani bir ara demek bu Rusya'nın da o zaman çok güçlü dönemiydi. Rusya'nın desteğiyle o zaman ki bu Marksizmin Rusya'da hakimiyeti vardı. İslam dünyasında Türkiye'de dahil olmak, İran'da da, Arap ülkelerde dahil olmak üzere materyalizmi çok ciddi şekilde tebliğ ederlerdi ve gençlik bu konuya bir akım moda olmuştu yani. Bir ileri görüşlülüğünün simgesi haline gelmişti. Bilen bilmeyen artık kendisini materyalist göstermeye çalışıyor. Arz edeyim ki o dönemde merhum Allame de İran'da materyalizmin akımını önlemek namına orada felsefe dersi havzede vermeye başlar ve o dersi de Farsça veriyor ki bütün katılanlar çok olsun diye metni de Farsça olarak yazar onun dersin. O dersin metnine merhum Muteherin bir şerh yazır. Bu metnini 5 cilt o haline alıyor. Bir 5 cilt halinde çıkmıştır eskiden. Arz edeyim ki İran'da bunun 5. cildi itikat konusunda yani ilahiyat bölümüdür. O 5. cildin mukaddemesinde merhum Muteherin diyor ki biz bu konuları daha geniş olarak irdeleyip ve açıklamasını yapmışız. Bu usulü felsefe ve nevşir yarısının 1. cildini de takmen bundan 30 sene yok 25 20 sene falan önce ben de tercüme etmişim İran'da basılmış. Türkiye'de şu anda yoktu yani.
Şimdi felsefenin temel yapı taşları diye vardı Türkçe
tercüme. Onu ben ya İran'da basılmış tercüme etmişim. Yayınlamıştı ama tabii çok değiştirmişler yani tercüme kalmamıştı onda. Yani o benim tercümemdi. O da müstahar isimde basılıyordu o zaman. Ehemmi mezahibi kelami ha. Bu bilahare diyor ki böyle yani o İslam dünyasında bu fikirler bu şekilde gelişmiştir. Ehl-i Sünnet'te de iki mezhep özellikle bu konuya da karşı çıkmıştır. Ama Hanefi ve Şafii'de bunun o kadar reddedilmemiş. Özellikle Hanefi biraz daha aklı boyuta ön plana çıkmasına izin vermiştir. Ve dolayısıyla Eş'ari ve mezhebi ve mutezili mezhebi ehl-i sünnette ön plana çıkmış. Bir de Murci'e. Murci'e de yine ehl-i sünnet içerisinde ortaya çıkan Havariş de yine ehl-i sünnet içerisinde ortaya çıkan görüşlerdendir. Yani az edeyim ki kelam görüşlerindendir. Ehemmi mezahibi kelami hemen tori ki kablen işare şud ibaret es az şi'i mutezile eşaire Murci'e. Diyor ki kelam ilmindeki en önemli mezhepler işaret edildiği bu saydıklarıdır. Bu arada diyor ki hariciler, havaric ve İsmaili mezhebi de kelam fırkalarından sayılmaya çalışılmıştır. Havarişler İmam Ali Aleyhisselam'ın döneminde özellikle ortaya çıktılar. Biliyorsunuz ki hakemlik olayından itibaren onlar ortaya çıktı. Havariş öyle ki İmam Ali Aleyhisselam'ı mecbur ettiler Siffin Savaşı'nı sonlandırmaya, hakemlik konusuna. Muaviye'nin ordusundaki Kur'an'ın nizelerde bir araç olarak kullanılmasına yanılarak. Sonra da biz yanıldık, biz kafir olmuştuk, tevbe ettik. Yani sen de bizimle beraber kafir oldun, senle tevbe etmen gerekiyor diye İmam Ali Aleyhisselam'a direttiler. İmam Ali Aleyhisselam onların bu görüşünü reddetti ve onlara onlar İmam Ali Aleyhisselam ordusundan koptular. Bir ayrı ordu, ayrı bir teşekkül oluşturdular. İmam Ali Aleyhisselam da onlara madem ki Müslümanların canına ve malına ve güvenliğine dair bir tehlike oluşturmadığınız takdirde sizinle bir işimiz yoktu. Fikirsel olarak sizinle tartışırız. Ama bunlar bununla yetinmediler. Bu sefer kendileri gibi düşünmeyen herkesi kafir ilan ettiler. Can ve malını mubah ilan ettiler. Yol kesip veya işte insanlara saldırıp köylere, kasabalara inanç teftişi yaparak kendileri gibi düşünmeyenleri katletmeye başlayınca İmam Ali Aleyhisselam bunlarla savaşmak durumunda kaldı ve o zaman bunları takriben çoğunu kılıçtan geçirmiş oldular yani bunların. Elbette dönenler de oldu. Yani İmam Aleyhisselam yine savaşmadan önce bunların içerisine bunlarla fikir olarak aydınlatmak namına hem kendisi hem elçileri İbn Abbas gibi bunlara çok izahatta bulundu. Bir kısmı geri döndü ama bir kısmı ısrar edip savaştılar. Savaşanların da çoğunluğu öldürüldü. Bir kısmı da kaçtı bunların. O kaçan gruplardan birisi de yine o grupların içerisinde bir de İmam Ali Aleyhisselam'ı şehit eden İbn-i Mülcim gibi bir kitle de onlardan işte. Onlar sonunda İmam Aleyhisselam'ı şehit de ettiler. Az edeyim ki bu hariciler de acaba İslam'ı fırkalar, kelam fırkalarından mıdır, değil midir? Bunu sayanlar da var, saymayanlar da var. Diyor ki ama biz Şia olarak bunları İslam çerçevesinde görmemiz bile sorunludur. Çünkü bunların o kadar keskin inançları, Müslümanlar reddeden inançları var ki bunların bu keskin inançlarına rağmen İslam çerçevesinde kaldığına inanmak zordur. Dolayısıyla biz Şia açısından bunları İslam'ı fırkadan saymak, biraz zor saymak bize göre gelmektedir. Ama bununla birlikte bunları İslam'ı fırkadan sayanlar da, yani İslam'ı mezheplerden sayanlar da var.
Selefilerden ayrı mı bu Vahabiler? Yani Vahabilerden ayrı mı?
Bunlar ayrıdır. Vahabiler şimdi bunlardan da biraz bir şey pay almışlardır. Bunlar Vahabiler şimdi bu tekfir düşüncesi bu haricilerden onlara geçmek. Arz edeyim ki bir de İsmaililer var. Bu hariciler daha çok mesela dedim ya ehli sünnet toplumu içerisinde ortaya çıkan bir kitledir. İsmaililerse Şia içerisinde ortaya çıkan bir kitledir. İsmaililer Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'in imametine inanan kimselerdir. Ve dolayısıyla bunlar İmam Sadık Aleyhisselam'dan sonra Şia gövdesinden kopan bir gruptur. Bunlar koptuktan sonra batinciliğe gitmişler. Yani İslam'ın bütün zahiri boyutlarını mesela namazdır, oruçtur, hacdır bunları batini anlamda yorumlamaya gitmişlerdir. Namaz nedir? Aslında namazın ruhu Allah'a dua etmektir. Mesela gibisinde. Hac nedir? Yani mesela Allah'a dönmek hicrettir aslında. Hacı Mekke'ye gitmek gerekmez gibi. Oruç nedir? Mesela insanın nefsine hakim olmasıdır. Oruç tutmak Ramazan da gerekmez gibi. Böyle İslam'ın bu zahiri hükümlerini batini anlamda yorumlayarak bir şekilde İslam'ın fıkhını tamamıyla ortadan kaldırmış duruma gelmişlerdir. Bu İsmaililer. Bugün mesela Alevilik takriben bu boyuta bundan bir şey demek diyebiliriz. Yani bu İsmaililikten batinlik anlamında etkilenmiş gruptur. Nusayrilik ve alemilik. Bunlar tasavvuf tabi. Tasavvufa ama her şeyi artık şeriat tümüyle reddeder boyuta geliyorlar. Bu İsmaililer de acaba İslam'ı fırka içerisinde sayar mıyız? Şia uleması, Şia kitlesi bu ve keza Ehl-i Sünnet de bunları İslam çevresinde görmüş değiller. Çünkü İslam'ın zaruriyatını inkara girecek şekilde olmuşlardır. Dolayısıyla bunları İslam dışı gördüklerinden bu iki fırkayı İslam'ı fırka, mezhep yani fıkıh, kelam fırkası olarak görmek durumunda olmamışlardır.
Hocam Aleviler ve tasavvufçular bu şekilde ne İslam fırkasının dışında mı kalıyor?
Şimdi az edeyim ki Aleviler bu kadar derin anlamında, bunlar da İsmaililer'de olduğu kadar değil. Bugün ama müştehitler Alevileri içerisinde, İslam içerisinde görüyorlar. Şöyle diyorlar, diyorlar ki İslam'ın bu zahiri hükümlerini reddetmek şekildedir. Bir, bilgisizlikten dolayı reddediyorlar. Bu insanı İslam'dan çıkarmaz. Bir de az edeyim ki bilgiden dolayı reddediyorlar. Peki bu Alevilerin İslam'ın mesela namazı, orucu, haccı gibi reddetmelerin nasıl bir reddetmek diyorlar? Bunların bilgisizliğinden dolayı, reddettiklerinden dolayı bunlar İslam çerçevesinden dışarı çıkmazlar diye fetva verilir. Bununla bu halde Aleviliği İslam çerçevesinde görüyorlar. Ama İsmaililerin batiniciliği Alevilikten daha şiddetlidir ve daha derindir.
Onlar ki biraz daha tasavvufa yakın değil mi? Yani bir
tasavvuf üstadı konuşurken yani namazı mubah, ibahacılığa gidiyorlar. Her şey mubah oluyor derben. O şekilde oluyor. Ama bunu inşallah izahını daha sonra yapayım inşallah.